Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Ordu 5400, Hicri Gamere 25, Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 8 Mayıs 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, nur kapısı, yüzyılda yüz gelişme ve ayetlerin hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Filistin meselesini İslam ümmetinin en önemli ve en canlı meselesi olduğunu söyledi. Filistin İslam Cihat Hareketi temsilcisi İran İslam İnkılabı direnişi doğru yola koydu dedi. Terör rejimi İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı. İran ve Türkiye yetkilileri terörist İsrail'in alçak saldırısını kınadılar. Irakçı Amerika ve tüm taraflar nükleer anlaşmanın ihyası için ciddiler dedi. Amerika'nın Irak'taki Ayn el-Esed üstüne roket saldırısı düzenlendi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Siyonist rejimin düşüş ve zevale doğru sürecinin başladığını ve bu sürecin aralıksız devam edeceğini belirterek şunları kaydetti. Korsan rejimiyle meşru mücadeleyi sürdürün ki referandumu kabul etmek zorunda kalsın. Ayetullah Hamine'yi mübarek Ramazan ayının son cuma gününde Kudüs günü dolayısıyla yaptıkları konuşmada İslam dünyası ve direniş ekseni lehine güç dengesinin ciddi bir şekilde değiştiğini işaretle buna karşın Amerika ve Siyonist rejimin gücünün açık bir şekilde azaldığını ve birkaç zayıf yönetimin ilişkilerini normalleştirmesinin işgalci rejimin zeval sürecine engel olamayacağını belirtip İşgal altındaki topraklarda siyasi düzenin belirlenmesi için tüm Filistinlinin temel sakinlerinin referandum hakkı doğrultusundaki mantıklı talebin icra olunmasına da vurgu yapıp şöyle buyurdular. Korsan rejim ile ahlaki ve meşru mücadelenizi o kadar sürdürün ki bu ilerici talebi kabul etmek zorunda kalsınlar. İslam İnkılabı rehberi Filistin meselesini İslami ümmetin en önemli ve en canlı meselesi olarak adlandırıp şöyle buyurdular. Zalim emperyalist bir düzenin siyasetleri bir milleti evinden uzaklaştırmış ve terörist bir rejim ve yabancı insanları oraya yerleştirmiştir.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah dün bütün İslam dünyasında alınan Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı. Filistin meselesine değinen Nasrullah, Filistinler haklarını savunmaya devam ediyor. Kudüs'ü bırakma niyetinde değiller kesinlikle. Bu Filistin halkı için bir ilkedir dedi Nasrullah. Direnişin Filistin'de meşruiyeti vardır. Direnişe meşruiyet veren de Filistin halkıdır. Filistinler ana vatanlarını ve direnişini asla bırakmadı. Şu anda Filistin'de ve özellikle Şeyh Cerrah'ta yaşananlar bunun açık göstergesidir dedi. Nasrullah, Siyonist rejim Filistin halkının umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılacağını, kuşatmayla ekonomik baskılara boyun eğeceğini hayal etmişti. Ancak bütün bunlara rağmen Filistinlerin ve direnişin tepkisi onları şaşırttı dedi. Nasrullah, ırkçı İsrail'in İran'la ilgili tüm hesapları bozuldu. İran şu anda tehlike aşamasına geçti. Çünkü İsrail'in İran'ı savaşa götürme çabaları başarısız kaldı. Buna ilave olarak bazı Arap ülkelerin de bu konudaki çabaları sonuçsuz kaldı dedi.
Filistin İslami Direniş Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi İran İslam devrimini direniş ve İslam ümmetini doğru yola koyduğunu söyledi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi Nasır Ebu Şerif dün İran İslam devriminin tüm Filistinli direnişçileri ve mücahitleri desteklediğini belirterek rahmetli İmam Hümeyni'nin kalıcı mirası olarak Kudüs günü İslam ümmetinin birlik ve beraberlik günüdür. Bugün sayesinde direnişte canlılığını her zaman korumaktadır dedi. Ebu Şerif, İran İslam devriminin zaferi İslam dünyasında büyük bir değişime neden oldu ve bu devrimden sonra kurulan Kudüs gücü Batı ve Siyonizme karşı mücadelede ve de direniş eksenini oluşturmada çok büyük rol oynadı dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin temsilcisi Kudüs'ün İslam ümmetinin geniş desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak Kudüs özgürleştirilecek ve bu ilahi bir vaattir ve mücahitler Siyonist projelerin üstesinden gelecektir ve Allah'ın izniyle zafer bizimledir dedi.
Yemen'in başkenti ve diğer 14 ilinde dün Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bu ülke halkının görkemli yürüyüşüne sahne oldu. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Yemen'de dünkü gösterilerde Yemen halkı Filistin'in özgürlüğüne kadar Filistin halkına yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı. Yayınlanan bildiride Arap halklarını Filistin halkının yardımına çağırıyoruz. Filistinli grupları da terörist ve işgalci rejime karşı mücadelede birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyoruz denildi. Yemenli göstericiler İslam ümmetini Amerikan ve Siyonist İsrail mallarını boykot etmeye çağırdılar ve boykotun düşmana karşı etkili bir silah olduğunu bildirdiler.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Müslümanlar dün Dünya Kudüs Günü'nü sivil toplum, insan hakları ve savaş karşıtı gruplarla beraber Filistin bayraklı araçlardan oluşan bir konvoy ve yürüyüşle kutladılar. İNA Ajansı'na göre katılımcılar İsrail'e ölüm sloganları atarak mazlum Filistin halkına desteklerini ifade ettiler. Dünya Kudüs Günü'ne katılanlar Filistin'i işgalden kurtarmalı, İsrail terörist ve ırkçı bir rejimdir, Gazze kuşatmasına son verin, İsrail'i boykot edin ve hepimiz Hizbullah'ız yazılı pankartlar taşıdılar. Bu etkinlik İngiltere'de gasp Siyonist rejime karşı son 2 yılda Dünya Kudüs Günü vesilesiyle bir araya geldiği ilk etkinlik oldu. 2019'da Londra'daki Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine 8.000'den fazla kişi katılmıştı. İngiliz Müslümanlar ve mazlum Filistin halkının destekçileri dün Londra sokaklarında yaklaşık 3 saat boyunca Siyonist rejimin cinayetlerini ve işgalini protesto etmek için Filistin bayraklarını sallayarak ve sloganlar atarak gösteri yaptılar.
İran Yargısı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Ali Bağrekin'i Siyonist fitne ateşinin ancak direnişle söndürülebileceğini söyledi. İran Ajansı'na göre Ali Bağrekin'i Kudüs gününü zulümle mücadele ve mazlumlara destekle küresel bir sembol olarak nitelerken, Kudüs gününü kutlamanın stratejik sonucu Batı, İbrani ve Arap üçgenlerinin hilelerinin ve Siyonist İsrail'in varlığının meşrulaştırılmamasıdır dedi. Batı'nın Siyonist rejime tam desteğini hatırlatan Bağrekin'i, Amerika ve Avrupa Siyonistlerin cinayetlerinden ve suçlarından sorumlu tutulmalıdır ve bir insan hakları jesti yapmak onları uluslararası mahkemede mahkum olmaktan kurtaramaz, dedi.
Mescid-i Aksa'ya giren terörist misail polisi kıble mescidin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı. Saldırı ana kameraya yansıdı. Terörist misail polisinin saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısı 200'ü geçti. İşgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harbi Şerif'in yolunu tuttu. Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler dün cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hınca hınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Akşam saatlerinde Irak İsrail polisi cemaate saldırdı. Filistinliler işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da yatsı namazını kılmak için toplandı. İsrail polisinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa Şam Kapısı ve Şeyh El-Cerrah mahallesinde Filistinlilere saldırılarında yaralı sayısı 205'e yükseldi. Terörist İsrail polisi ise Harem-i Şerif'e girdi. Ses bombası ve plastik mermi kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı. Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer Kisvani, Harem-i Şerif'te yaşanan olayların durdurulması için İsrail polisine avlulardan çekilme çağrısı yaptı.
Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere gaz bombası ve göz yaşartıcı gazla saldıran terör rejimi İsrail'i kınadı. Hatipzade, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada İran, Kudüs'teki işgalci rejimin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırısını ve Ramazan ayının son cuma günü Filistin'de ibadet edenlerin şehit olup yaralanmasını şiddetle kınıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu savaş suçu bütün dünyaya gayrimeşru Siyonist rejimin suçlu mahiyetini ve uluslararası hukukun ve en temel ilkelerinin ihlalini göstermiştir. Bunu durdurmak için acil uluslararası eylem ihtiyacı bir kez daha görülmüştür dedi. İranlı yetkili, İran İslam Cumhuriyeti'nin insanlığa karşı bu tartışılmaz suçu kınayarak bu olayın şehitlerinin ailelerine başsağlığı dilerken Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütleri bu savaş suçuyla mücadelede kesin görevlerini yerine getirmeye çağırdı.
Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı da terör rejimi İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlere yönelik saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum, derhal durdurulmalıdır değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da bu gece Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek Ramazan'da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da baskını kınayan mesajında saldırıda yaralananlara acil şifalar dileyerek Filistin halkının her zaman yanında olduklarını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçi, Viyana'da cereyan eden müzakerelerde Amerika dahil tüm tarafların kapsamlı ortak eylem planı COEP'in inhası için ciddi olduklarını söyledi. Erakçı yaptığı açıklamada Amerikalılardan intikal eden haberler olduğunu ve bu haberlere göre de onları nükleer anlaşmaya dönüş için ciddi olduklarını, bugüne kadar ambargoların büyük kısmını kaldırmak için hazır olduklarını ifade ettiklerini söyledi. Dün yeniden nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısını düzenlendirdiğini belirten Erakçı, İran'ın isteklerinin temin edilmesinde taahhütlerine dönmekte ciddi olduğunu ve bunun İran'ın iradesi olduğunu ve diğer konularla ilgisi olmadığını söyledi. İran seçimleriyle müzakerelerin bir ilgisi olmadığını belirten Erakçı, kendilerinin belirtilen kesin tutum çerçevesinde ülke çıkarları ve ambargoların kaldırılması yönünde hareket ettiklerini söyledi.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika'nın İran'ın 1 milyar dolarlık varlığını serbest bırakma ihtimaliyle çıkan haberleri tekzip etti. Ars Haber Ajansı'na göre, Ned Price, Twitter'da paylaştığı mesajda İran'ın mal varlıklarının serbestleştirmesine dair tek taraflı bir önlem olarak değerlendirdiğimiz haberler doğru değil dedi. Price, herhangi bir önemli Amerikan girişim her iki tarafın da gerçekleştirdiği sürecin bir parçası olmalıdır dedi. CNN kanalı Biden hükümetinin İran'ın parayı insani amaçlar için kullanabilmesi için İran'ın mal varlığından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiğini iddia ettiği bir haber yayınlamıştı. CNN mal varlığın İran'a nakit olarak verilmeyeceğini ancak İsviçre insani düzenlemeleri olarak bilinen İsviçre Finans kanalına tahsis edileceğini bildirmişti.
Fransa Dışişleri Bakanı İran'ın bir nükleer silaha yaklaştığına dair asılsız iddialarda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı İran'ın barışçı nükleer programına yönelik asılsız iddialarını tekrarlayarak hemen ilerleme kaydetmemiz gerekiyor çünkü İran taahhütlerine saptıktan sonra nükleer silaha hiç bu kadar yakın olmamıştı dedi. Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu iddia etti ve İran'ı Amerika'nın tutumuna uygun bir tutumla cevap vermeye çağırdı. Amerikan hükümeti şimdiye kadar önceki yönetimin azami baskı siyasetini değiştirmek için hiçbir girişimde bulunmamış ve Fransa Dışişleri Bakanı böyle bir durumda mevcut Amerikan yönetiminin tutumlarını savunmaya devam ediyor.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Suriye'ye karşı ulusal güvenlik acil durumunu uzattı. Kararname, Suriye hükümetinin eylemleriyle bağlantılı olarak ilan edilen ulusal olağanüstü hal rejimini bir yılına uzatıyorum, diyor. Olağanüstü hal rejiminin genişletilmesi, Amerikan Suriye hükümeti ile bağlantılı bazı kişilerin mal varlıklarını blok etmeye devam etmesine ve bazı malların bu ülkeye ihracatını yasaklamasına izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar yasa dışı olarak Suriye varlıklarına el koydu ve teröristleri desteklemek için defalarca yaptırımlar uyguladı. Suriye'deki kriz 2011 yılında Suudi Arabistan, Amerika ve müttefiklerinin desteklediği terörist grupların bölgesel denklemi Siyonist rejim lehine kaydırmaya yönelik yaygın bir saldırısıyla başladı.
Bazı haber kaynakları Irak'ın batısına yer alan El Anbar eyaletinde bulunan Ayn el-Esad Amerikan üssüne roketli saldırı düzenlendiğini bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre haber kaynakları bu roket saldırısının ardından Amerikan üssünde alarm sirenlerinin çaldığını duyurdular. Irak'ta kaynaklar salı akşamı da Ayn el-Esad hava üssüne bir roket atıldığını bildirmişlerdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre dün 304 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 42.187'ye yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Sinopharm aşısının güvenlik, etkinlik ve kalite açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım onayını alan 6. COVID-19 aşısı olduğunu söyledi. Dün öğleden sonra Çin'in geliştirdiği söz konusu aşıya Dünya Sağlık Örgütü'nün acil kullanım izni verdiğini aktaran Adhanom, bu aşının güvenlik, etkinlik ve kalite açısından örgütün acil kullanım onayını aldığını bildirdi.
Tayland'da devam eden para halter engelli karşılaşmalarında İranlı sporcu Ruhullah Rüstemi dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Kudüs günü konuşması etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Siyonistlerin gasp ettikleri Filistin'i en başından itibaren terör yuvası ve üstüne dönüştürdüklerini söyledi. Ayetullah Hamine'yi Dünya Kudüs Günü dolayısıyla televizyondan yaptığı konuşmada Siyonistlerin ilk günden itibaren Filistin'i terörlerinin üstleri haline getirdiğini hatırlatarak şöyle dedi. İsrail bir ülke değil. Filistin milletine karşı ve diğer Müslüman milletlere karşı terör üssüdür. Bu yüzden onunla mücadele etmek, zulüm ve terörle mücadele etmek herkesin asli görevidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi mübarek Ramazan ayının son cuma gününde Kudüs günü dolayısıyla yaptığı konuşmada İslam dünyası ve direniş ekseni lehine güç dengesinin ciddi bir şekilde değiştiğine işaretli buna karşın Amerika ve Siyonist rejimin gücünün açık bir şekilde azaldığını, birkaç zayıf yönetimin ilişkilerini normalleştirmesinin işgalci rejimin zevan sürecine engel olamayacağını belirterek, İşgal altındaki topraklarda siyasi düzenin belirlenmesi için tüm Filistinlinin temel sakinlerinin referandum hakkı doğrusundaki mantıklı talebin icra olunmasına da vurgu yaparak şöyle dedi. Korsan rejim ile ahlaki ve meşru mücadelenizi o kadar sürdürün ki bu ilerici talebi kabul etmek zorunda kalsınlar. İslam İnkılabı rehberi Filistin'in geleceğinin belirlenmesinde iki önemli belirleyici faktörün olduğuna temasla bu faktörlerden ilkinin ve en önemlisinin Filistin topraklarında direnişin devam etmesi, cihat ve şehadet hattının güçlendirilmesi olduğunu, ikinci faktöründe Müslüman milletler ve devletlerin Filistinli mücahitleri desteklemesi olduğunu söyledi.
Öte yandan Filistin ve Kudüs meselesi İslam dünyasının en önemli ve temel meselelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Filistin hak ve ideallerini bir koşul her koşulda siyasi, manevi ve maddi olarak her zaman desteklemiştir. Filistin haklarının büyük bir destekçisi olarak İran İslam Cumhuriyeti İslam dünyasındaki en önemli mesele olarak Filistin ve Kudüs meselesini 40 yılı aşkın bir süredir canlı tutmada önemli rol oynuyor. İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin her Ramazan ayının son cuma gününü Dünya Kudüs Günü olarak ilan etme girişimi de İslam ümmetinin ortak meselesini yaşatmanın mihenk taşı ve altın noktasıdır. Bu hususta Arap ülkesi olan Umman'da bir üniversite profesörü Haydar bin Ali el-Lavati Perşembe günü Twitter'da şöyle bir mesaj paylaştı. Filistin sadece Filistinler ve Araplar için bir ideal değil. Filistin meselesi bütün İslam dünyasının idealidir. Siyasi ve manevi desteğin yanı sıra İsrail rejiminin terörist niteliği nedeniyle Filistin direnişine maddi destek İslam ümmetinin ve İslam ülkelerinin zaruri görevidir. Filistinli direniş gruplarına destek ve onları güçlendirmek, işgal altındaki topraklarda ve dışında her zaman terörist hareketlerde bulunan rejime karşı tek stratejik ve etkili seçenektir. Yüzyıl anlaşması da dahil olmak üzere çeşitli Amerikan Siyonist ve gerici Arap komplolarının yanı sıra Siyonist ordusunun askerlerinin Filistinli gençler olmak üzere Filistin halkını günlük olarak şehit ve yaralaması direnişi yok edemedi. Bu yüzden İsrail rejimi günümüzde farklı boyutlar açısından özellikle de güvenlik açısından en önemli beka sorununu yaşamaktadır. Dimona nükleer tesisi yakınlarına yapılan füze saldırısı, hassas İsrail merkezlerinin hedef alınması ve Aksa'daki Siyonist milislere karşı Filistinli gençlerin direnişi, siyasi ve askeri denklemleri Filistinli gençlerin lehine değiştirdi. Taş intifadasından bu yana Filistin direnişin 70 yılı aşkın tarihi Filistin davasını canlı tuttu ve şimdi Filistin cihadının iç gücü yüzlerce kat arttı. Filistinli gençler ve halk bir zamanlar taş atarak kendilerini savunuyorlardı. Ancak bugün rejimin geleceğini belirginsizleştiren nokta vuruş yapabilen füzelere sahipler. Böylece Filistin direniş grupları yapılan zulümlere füzeler fırlatarak kararlı ve planlı bir şekilde karşılık veriyorlar. İslam İnkılabı rehberinin de tabirine göre Siyonist rejimin gerileme hareketi başladı ve bir daha durmayacaktır.
Müzik
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci yorumumuz Fransa ve Britanya'nın Brexit sonrası ilk buluşması etrafında. Brexit olarak bilinen Britanya'nın, yani İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının ardından şimdi de farklı alanlarda bu çıkışın yan etkileri tezahür etti. Britanya daha önce Avrupa Birliği üyesi olduğu için farklı deniz faaliyetleri alanında, özellikle de balık avlama hususunda belli bir ihtilaf söz konusu değildi. Ancak mevcut durum değişmiş ve temel ihtilaflar gün yüzüne çıkmıştır. Britanya ve Fransa arasında Manş kanalında bulunan Jersey adasının ana limanında, yani Saint Helier'de balık avlama hakkı ihtilafının körüklenmesinin ardından Paris'te Londra'nın ardından askeri filosunu Perşembe günü bölgeye sevk etti. Fransa'nın bu girişiminin bu ülkenin bölge halkının güvenliğini güvence altına alma hedefiyle devreye görevlerinin yerine getirmesi çerçevesinde gerçekleştirildiği söylenmektedir. Londra ise daha önce iki kraliyet donanması devriye filosunu bu bölgenin muhtemel kuşanmasına denetim yapmak için bölgeye göndermişti. Paris ise Britanya kraliyet donanmasından korkmadığını ve paniğe düşmeyeceğini belirtmişti. Jersey adası Manş kanalında yer alıyor. 116 kilometre karelik ada Fransa'nın Normandiya sahiline yakın bölgede bulunuyor. Jersey adası aslında Britanya'ya bağlı bir ada sayısı da Britanya'nın bir parçası sayılmıyor. Buna rağmen Britanya hükümeti bu ülkenin kurallarına göre orayı savunma ve uluslararası temsilciliğini yapmaktan sorumludur. Britanya Başbakanı Boris Johnson ise Britanya'nın bu adada balık avlama ve bu adaya erişim hakkına sahip olduklarına vurgu yaptı. Ancak Fransa hükümeti son dönemde Jersey adasının elektriğini keseceği tehdidine bulunmuştu. Jersey tüm elektriğini Fransa'dan karşılıyor. Bu ada Fransa'ya sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Fransa hükümeti Britanya'nın Fransız balık avlayan teknelerinin Manş kanalındaki erişimleri hakkındaki yeni kurallarının Brexit sonrası Paris ile Londra arasında gerilim kaynağı olduğunu, bu anlamda telafi edici girişimlerde bulunmayı düşündüklerini bildirmişti.
Öte yandan Jersey yerel yönetimi ve Britanya ile Avrupa Birliği ticari anlaşması bağlamında çıkarılan yeni balık avlama kuralları Fransızlar tarafından protesto edilmiştir. Bu kurallara göre bu bölgenin sularında balık avlamak için Fransız balıkçılar daha önce bu sularda avlandıklarına dair kanıtlar sunmak zorundalar. Fransızlar o kuralların önceden kararlaştırılanlardan daha ileri gittiğini söylüyor. Fransız yetkililer Manş kanalında balıkçılık için yeni teknik önlemlerin Avrupa Birliği'ne bildirilmediğini ve geçersiz ve hükümsüz olduğunu da belirttiler. Brexit sonrası dönemde Avrupa Birliği İngiltere ilişkilerinin durumu konusunda Brüksel ile Londra arasında yapılan anlaşmaya rağmen anlaşmanın pratikte zorluklar ve belirsizliklerle dolu olduğu en başından belliydi. Yalnızca Kuzey İrlanda'da ortak kara sınırları bulunan Avrupa Birliği İngiltere sınır durumunun yanı sıra Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki deniz sınırı ve balıkçılık konusu Brüksel ile Londra anlaşmasının uygulanmasındaki başlıca zorluklardır. Avrupa Birliği Birleşik Krallık ilişkilerinde göze çarpan başlıca zorluklardan biri Kuzey Denizi ve Manş Kanalı da dahil olmak üzere Birleşik Krallık'ın yanındaki denizlerdeki denizcilik hakları ve ayrıcalıklar meselesidir. Fransız hükümeti Denizcilik Bakanı Alain Grandin ise şöyle bir açıklamada bulundu. Bu kesinlikle kabul edilemez. Jersey için bunu kabul edersek diğer alanlarda erişimimiz tehlikeye girer. Şimdi de Britanya egemenliğini bir işareti olarak sularına erişim üzerindeki kontrolü artırarak ve çevredeki sularda balıkçılık haklarına yeni kısıtlamalar getirerek etkili bir şekilde Avrupa Birliği'ne ve eski serbest faaliyet yapan ülkelerine meydan okuyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Ordubehş 1400, İran'da Hicri Kameri 25 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 8 Mayıs 2021 Cumartesi. Müzik. 39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Ordubehş 1361'de İran'ın güneyindeki Hoveyze kenti Irak'ın İran'a dayattığı savaşın 3. yılında Büyük Beytülmukaddes askeri operasyonu sırasında Irak'ın Basri rejiminin işgalinden kurtarıldı. Hüveyze, İranlı gençlerin direniş ve cesaret sembolüdür. Bu cesur insanlardan biri Hüseyin Alemulhuda'dır ki arkadaşlarıyla birlikte kanının son damlasına kadar zorunlu savaşın ilk aylarında Hüveyze'nin düşmesini engellemek için direndi. Hüveyze'nin kurtarılışı Büyük Fethi yani Hürremşehir'in kurtarılmasına zemin hazırladı. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Ordubehş 1330 tarihinde İranlı çağdaş şair, araştırmacı ve mütercim Reşid Yasemi hayata veda etti. Yine İran'ın önde gelen edip ve şairi olan Melikuşşuarai Bahar ile işbirliğinde bulunarak fakülte dergisini yayımladı. Reşid Yasemi bu dergide ve o dönemin gazeteleri olan Nurbahar, Ayente ve Asar'da kendi eserleri ve yazılarını yayımladı. Üstad Yasemi sonraki yıllarda çok yararlı eserleri telif ve tercüme etti ki bunların arasında Milletler Tarihi ve Nehl, Yazı Kuralları, Çağdaş Edebiyat Tarihi gibi kitaplara değinebiliriz. Üstad Reşid Yasemi, Sasaniler dönemindeki İran, İran Edebiyat Tarihi ve Genel Tarih gibi kitapları da tercüme etti. ...8 Mayıs günü Kızıl Haç ve Kızıl Ay günü olarak adlandırılmış bulunuyor. Kızıl Haç kurumu insanların acılarının azaltılması ve genel sağlığın korunması ve ilerlemesi yönünde faaliyette bulunan uluslararası bir teşkilattır ki Cenevre Konvansiyonu uyarınca 1864'te kurulmuştur. ...148 yıl önce bugün 8 Mayıs 1873'te İngiliz siyasetçi ve filozof John Stuart Mill 68 yaşında hayata veda etti. Mill'in siyasi yazıları, daha çok siyasi özgürlükler ve hakları, parlamenter hükümet ve kadınların toplumdaki konumlarına ilişkindir. ...119 yıl önce bugün 8 Mayıs 1902 tarihinde Fransa'nın güneyinde Pelier Dağı'nda meydana gelen volkanik faaliyetler sonucunda söz konusu dağın eteklerinde bulunan Saint-Pierre kenti yerle bir oldu. Sadece 3 dakika süren volkanik faciada 30 bine yakın insan hayatını kaybetti. ...227 gün 8 Mayıs 1794'te Fransız bilim adamı Antoine Lavoisier Fransız devriminin ardından giyotinle infaz edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim. Kerim Kerim Ramazan Rahim Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa Saade Telqa Naim Ramazan Kerim Ramazan Rahim Şehrul İbade Şehrul Siyam Telqa Saade تلقى النعيم
نور kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi programımızın 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayındaki oruç tutanlar kişisel ibadetleriyle sonsuz ilahi zata yakınlaşmak istiyorlar. Ancak bu kişisel ibadetleri onların insanlardan ve toplumdan uzak kalması anlamına gelmiyor. Gerçekte oruç manevi ve ruhani eserlerinin yanı sıra toplumsal etkileri de bırakmaktadır. İlgili kurumlar tarafından verilen bilgilere göre her yıl mübarek Ramazan ayının gelip çatması ile tüm İslami ülkelerde sosyal suç oranları da ilgi çekici düzeyde düşmektedir. Bu toplumsal ıslahın kökenini toplumun bireylerinin maneviyata yürenmesinde aramak gerekiyor.
Gerçekte mübarek Ramazan ayındaki manevi ve ruhani ortam, ahlaksızlıklardan uzak kalmak için uygun bir ortam hazırlamaktadır. Çünkü bir insan saatlerce Allah rızası için açlık ve susamışlığa katlandığı zaman artık ahlaki değerlerini yok etme isteği de olmayacaktır. Burada dikkat çekici nokta, bu mübarek ayda sadece oruç tutanların davranışlarını ve amellerini kontrol etmemesidir. Genel olarak Müslüman toplumda ister oruç olsunlar ister olmasınlar özel bir değişiklik ulu ortağı göze çarpmaktadır.
Müslümanlar mübarek Ramazan ayında her zamandan daha fazla ihtiyaç sahiplerinin sorunlarını ve sıkıntılarını giderme ve yetimler ve onların ihtiyaçlarına bakmaya çalışmaktadır. Çünkü oruç tutmak, yoksul kesim ile duygu paylaşımı yapmak da insanın üzerinde büyük bir etki bırakmaktadır. Oruç tutan biri geçici açlığı ve susamışlığı ile açlar ve yoksulların durumunu daha iyi anlar. Bu yüzden de elinin altında çalışanların haklarını ayaklar altına almaya ve onların acılarından ve ihtiyaçlarından gafil olmamaya çalışır. Özellikle mevcutta koronavirüs pandemisinin insanlar arasındaki fiziksel mesafeyi artırdığı bir sırada oruç tutan Müslümanların kalplere yakınlaşmaktadır. Herkes elinden geldiğince topluma iman adayıyla yardımlarını artırmaya çalışmaktadır.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin devamında ahkam kurallarını ele alacağız. Geçen bölümde olduğu gibi yolculuk ile ilgili ahkam hakkında konuşacağız. Bu bağlamda tarahhus haddi ve şer'i mesafeyi ele alacağız.
Yaşadığı şehirden çıkmak isteyen veya yolculuğa gitmek isteyen oruç tutan biri öğleden sonra yolculuk yaparsa orucu sahihtir. Ancak öğleden önce yolculuğa koyulup yaşadığı bölgenin dışına çıkarsa belli şartlara tabidir. Bu bağlamda 20 ila 22 kilometreden daha fazla yaşadığı şehirden uzaklaşırsa orucu batıl olur. Bu mesafeye şer'i mesafe deniyor. Tabi bu durum sadece yolculara ait değildir. Şer'i mesafe en az 8 fersah yani en az 41 ila 45 kilometre gel git kadar mesafedir. Kişi bu mesafeyi kat ettikten sonra namazını da seferi olarak kılmalıdır ve orucunu da iftarla noktalamalıdır. Böylece kişi 4 fersah yani 20 ila 22 kilometreye ulaşınca sefer namazı kılmalıdır. Orucu ise bu mesafede batıl sayılır. Ancak daha az bir mesafe kat etmişse orucu sahihtir ve namazı da tam kılınmalıdır. Şer'i mesafenin başlangıç noktası şehrin son yerleşim alanı ve son evleridir. Yani şehrin duvarlarından görünmedi ve zararından duyulmadığı nokta bu mesafenin başlangıç noktasıdır.
Oruç ve namaz ahkamında dikkat edilmesi gereken bir diğer özel dini terim ise haddi tarahhus veya tarahhus haddidir. Haddi tarahhus, yolcunun o noktadan itibaren tam namaz kılmak ve oruç tutmaktan muaf olduğu mesafedir. Böylece yolcu o noktadan itibaren sefer namazı kılması ve orucunu da iftar ile noktalamalıdır. Tarahhus haddi aslında şehrin çıkışından 1350 metre mesafeyi ifade etmektedir.
Öğleden önce yola koyulan yolcu tarahhus haddine varınca orucunu iftar ile noktalayabilir. Ancak burada önemli olan husus kişinin tarahhus haddine ve noktasına ulaşmadan iftar yapamayacağıdır. Örneğin sabah kalkıp yaşadığı şehirden uzaklaştırmak isteyen ve yolculuğa çıkmak isteyen biri kahvaltı yapıp evinden çıkarsa bu durum sahih olmaz. Bu yüzden oruç tutan biri şehirden çıkmadan önce iftar yaparsa ihtiyaten Ramazan ayının kasıtlı iftarı kefaretini ödemelidir. Tabii bu durumdan haberdar olmayan biri için kefaret ihtiyacı doğmamaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuakhidna in nesina ev ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena إِنَّ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
Değerli dostlar, yavaş yavaş aziz Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Ramazanın başından itibaren ve hatta ondan önceki günlerde dini liderlerimiz ve din adamlarımız hep Ramazan'da Kadir gecelerini idrak etmemizi ve ona hazırlanmamızı tavsiye etmektedirler. Bilindiği üzere Kadir gecesi binlerce aydan daha bereketlidir. Kadir günlerinde engin ilahi rahmete kavuşmak daha kolaydır. Önümüzdeki yıldaki kaderimiz ister sağlık, uzun ömür, refah, felaket, ıstırap ve her durum bu gecede planlanır. Tabii bu gecenin tam hangi geceye denk geldiği hususunda farklı görüşler vardır. Öyle ki ilahi evliyalardan bazıları tüm yılı ihya gecesi olarak varsayıyorlar. Böylece Kadir gecesinin bir şekilde idrak edilmesi fırsatını yakalamak istiyoruz.
Mübarek Ramazan ayının 27. gününün duasını birlikte dinleyelim. Allah'ım, bugün de bana Kadir gecesinin sevabını lütfeyle. İşlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür. Mazeretlerimi kabul buyur. Günah ve vizru vebali üzerinden kaldır. Ey salih kullarına şefkatli olan.
Ahlak ve tasavvufun önde gelen isimlerinden merhum Ayetullah Müçtehit Tahrani bu duanın açıklamasında şöyle diyor. Duanın ilk parçası yani Allah'ım bugün de bana Kadir Gecesi'nin sevabını lütfeyle kısmına göre kimileri Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesi olduğunu düşünüyorlar. Şia'ya göre güçlü bir ihtimalle 23. gece Kadir Gecesi'dir. Ancak Sünni kardeşlerimiz 27. geceyi Kadir Gecesi olarak biliyorlar. Bu yüzden de böyle bir gecede Kadir Gecesi'ni ihya ediyorlar. Duanın ikinci kısmında işlerimi zorluktan kolaylığa dönüştür diye duada bulunuyoruz. Ardından vagbel maaziri yani mazeretlerimizi kabul buyur diye istekte bulunup son olarak da günahlarımızı affetmesini diliyoruz. Tabii bir evlat babasından özür dilerse babası da onu affeder ve ona şefkatli davranır. Allah-u Teala da ebeveynlerden daha çok şefkatlidir ve muhakkak bizi affeder.
Estağfirullah el-lezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum Ar-Rahmanur-Rahim Zülcelal vel-ikram Ar-Rahmanur-Rahim Zülcelal vel-ikram Ve es'eluhu en yetuba aleyya tevbete abdin ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير ذليل عبد ذليل خاضع خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا لنفسه نفعا لا ضرا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
Ey gölgeyi sabitleştirebilen ancak onu yerlere seren güneşi gölgene yönlendirici olarak yaratan, ardından da gölgeyi yok eden Allah. Ey iyilik, keramet, büyüklük ve görünen ve görünmeyen nimetlerin sahibi. Senden başka ilah yoktur. Gayip ve görülen dünyanın alimi, merhametli ve şefkatli Allah. Senden başka ilah yoktur. Ey pak zata sahip olan, tüm kirliliklerden arınmış, tüm kusurlardan arınmış, var olan, her şeyden üstün olan Allah. Ey kudretli, yüce ve hikmetli Allah. Ey Allah, ey yaradan, ey yaratma biçimlerini ortaya çıkaran, güzel isimler sana aittir. Tüm yücelik, azamet, emareleri ve tüm mükafatlar ve insanlar sana hastır. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermeni ve benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkârlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettin, tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Değerli dinleyiciler, Nur Kapısı isimli dizi sohbetimizin 26. bölümünün de sonuna geldik. Dualarınız ve ibadetlerinizin kabul görmesini niyaz edip sizleri Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicri Şems'i 14. yüzyılda İslami uyanış hareketini ele alacağız.
İslami uyanış hareketi ve olgusu, İslam dünyasında Batı Asya'da ve uluslararası düzende İslam'ın canlanması ve reformcu girişimlerin yaşanması bağlamında incelenebilir. Birçok İslam tarihi araştırmacısının düşüncesine göre İslami uyanışın kökenleri yaklaşık 200 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Batılı sömürgecilerin İslami ülkelere gelmesiyle İslam aleminin servetleri talan edilmeye başlandı. Bir yandan da Batı kültürü İslam alemine aşılanmaya başlandı.
Gerçekte Batılıların İslami ülkelere karşı sultası ve tahakkümü daha sonra Batı düşüncesi ve kültürü şeklinde devam etti. Bu dönemde sömürgeciler İslam alemine musallat olmak için bir taraftan propagandif çalışmalar yürütüp diğer yandan da fikri temellerini Batı kültürüne hayran elitler vasıtasıyla ve onları kendi üniversitelerine yetiştirerek yaymaya çalıştılar. Sömürgeciler bir başka adımlarında kuklalarını İslami ülkelerin siyaset arenasına hakim kıldılar ve onları iktidara getirerek İslam alemi ülkelerinin servetlerine göz diktiler. Böylece daha rahat bir şekilde bu servetleri talan edeceklerdi. Böyle bir ortamda İslam aleminde İslami hareketler başladı. Bu hareketler ise bölge ve İslam aleminde büyük gelişmelere vesile oldu ve İslami uyanışa yol açtı.
İslami uyanış, siyasi bir hareket olmaktan ziyade kültürel bir hareketti. Bu hareket en başta İslam aleminin seçkinlerini kapsıyordu. Seçkinler, İslam aleminin durgunluk döneminden çıkması ve geçmesi için birçok fikir öne sürdü. Emir Abdülkadir, Seyyid Cemalettin Sedabadi, Şeyh Muhammed Abde, Şeyh Fadlullah Nuri, Abdurrahman Kevakibi, Şeyh Şamil, Allame İkbal Lahuri, Seyyid Hasan Müderris, Hasan Elbena, Seyyid Kutup, Abulala Mevdudi, Seyyid Muhsin Emin Cebelamili ve benzerleri bu düşüncelerini dile getirdi. Bu grup İslam düşünürleri, İslami toplumun zafiyetlerini ve çöküşünü gidermek ve İslam dini hedefleri ve temellerine uygun olarak değişimden söz etti. Kuşkusuz, bu düşünürlerin devamı ve tamamlayıcısı da rahmetli İmam Hümeyni'ydi. İmam Hümeyni ilk İslami devletin kurulmasında eşsiz bir role sahipti.
İslam dünyasının seçkinlerinin daveti üzerine yavaş yavaş Müslüman halk da sahaya indi ve İslami uyanış hareketi popülerliğini artırdı ve bazı yerlerde de zafer elde etti. Başlangıçta reform hareketi belirli coğrafi alanlarla sınırlıydı. Ancak son birkaç on yılda Doğu Asya'dan Güney ve Batı Afrika'ya hatta Müslüman olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıklara kadar İslam dünyasının her noktasına yayıldı. Araştırmacılara göre İslami uyanış ya da İslam'a dönüş hareketinin izi olmayan İslam ülkesi yoktur. Böyle bir gerçek İslami yeniden doğuşun ilk aşamasında dikkate değer bir başarıya işaret etmektedir.
birçok Şii ve Sünni alemin ve araştırmacının görüşüne göre İslami uyanış ve şeriatın temellerine dönüş aslında Batı kapitalist ideolojisinin hegemonik isteklerine karşı İslam'ın kararlılığının bir yansımasıdır. Bu direnişin temel amacı emperyalizm ve kapitalizmin dünya görüşünü ve hegemonyasını reddetmek ve İslam hukukunun Müslüman yaşamının tüm yönlerinin zorluklarını çözme yeteneğini kanıtlamaktır. Başka bir deyişle İslam'da bu canlanma ve yeniden yapılanma potansiyelini gün yüzüne çıkarmak ve bu iddianın kanıtlanmasıdır. Artık herkes için en çekici dinin İslam dini olduğu aşikardır. İslam'da dünyanın milletleri ve halkları dünyanın diğer dinlerinin hiçbirinde olmadığı bir gelişim potansiyeli görülmektedir.
İslam'ın çağdaş siyasi belgeleri ve kayıtları incelendiğinde İslami uyanışın ana kökenlerinin İran ve Arap dünyası, özellikle Mısır gibi bazı yerlerde daha güçlü olduğu görülmektedir. İran'daki İslam uyanış farklı dönemleri kapsıyor. İslami direnişin çağdaş çağdaki ilk hareketleri ve kıvılcımları İranlıların İslami kutsallıklarını kötüye kullanmak ve aşağılamakla suçlanan Rus Garibiye Doğu'la karşı Tahran halkına yaklanması olayında görülebilir. Bu bağlamda İranlılar uzun zaman İran'da yaşayan Müslümanlaşıp İranlı erkekler ile evli kadınların iade edilmesini istemişlerdi.
İran'daki İslami uyanışın ikinci aşaması tütün ambargosunu ve meşrutiyet hareketinin körüklenmesiyle başladı. İslami uyanışın ikinci dalgası bir sistemleşme şeklinde kendini gösterdi. 20 yıllık meşrutanın ardından Rıza Han ve Pehlevi rejiminin iktidara gelmesiyle bu kez modern despotlukla yüzleşerek İslami kimliği korumaya çalışan üçüncü dalga İslami uyanış başladı. İslam devrimi İran'daki İslami uyanışın dördüncü dalgasıdır. Yani meşrutanın yıprandığı ve artık halkın bağımsızlık, özgürlük ve adalet taleplerini karşılamadığı dönemin sona ermesi olmuştur.
İslam dünyasında Arap ülkelerinin, Müslüman halklarının mücadelelerinin tarihi dikkat çekicidir. Tüm engebeli süreçlere rağmen kazanılan deneyimler, başarılar ve başarısızlıklar şüphesiz İslami uyanış hareketinin birikimlerini artırdı. Bununla birlikte İran'daki İslam devriminin zaferinden sonra Müslüman ülkelerdeki İslami uyanış hareketi yoğunlaştı ve Aralık 2011'de belirgin bir şekilde ülkelerinin peşine düştü. Bu dönemde Arap ülkelerinde İslami uyanış olarak adlandırılan siyasi ve devrimci gelişmelerin kıvılcımı Tunus'tan ateşlendi. Genç bir Tunuslunun kendini yakmasıyla bu ülkede ve ardından diğer Arap ülkelerinde protestolar, dominolar halinde başladı. Tunus, Mısır ve Libya'daki İslami uyanış hareketi bu ülkelerin otoriter yöneticilerinin düşmesine ve devrilmesine yol açtı. Batılı hükümetlerin Arap Baharı dediklerinin aksine bu hareketler aslında İslami bir uyanıştı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şunları söyledi. İstikbar ve gericilik cephesi sözcüleri tarafından dile bile getirilmeyen İslami uyanış neredeyse İslam aleminin her yerinde emareleri görülen bir gerçektir. Bunun en bariz emaresi kamuoyu özellikle de genç kesimlerin İslam'ın azametini tekrar canlandırmaya istekli olması ve uluslararası tahakküm düzeninin mahiyeti hususunda farkındalık kazanması, 200 yılı aşkın süredir İslami ve gayri İslami ülkeleri kanlı pençeleri altında baskılayan ve kültür ve medeniyet maskesi takan, acımasızca ve saldırgan bir şekilde milletlerin varlığını hedef alan pis, zalim ve müstekbir hükümetler ve merkezlerinin gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasıdır.
Bu süre içerisinde ortaya çıkan domino tipi devrimler, Batı hükümetlerinin İslami uyanış hareketine farklı yaklaşımlar benimsemesine yol açtı. Örneğin Yemen gibi bazı ülkelerde Batılı hükümetler yöneticileri devirerek ve yönetim yapılarını koruyarak Batı'ya bağlı sistemin halk tarafından alışa edilmesini önlemeye çalıştılar ve Bahreyn'de ve Batı Asya'daki diğer monarşik ve aşireti dayalı hükümetlerinde Batılı ülkeler bu ülkelerdeki yönetici rejimleri destekleyerek İslami uyanışı durdurmaya çalıştılar. Ancak Yemen, Bahreyn, Irak ve Lübnan gibi bölgedeki Müslüman ülkenin haklarının devam eden cesur ve baskın direnişi, İslami uyanış hareketini yeni bir mücadele aşamasına taşıdı. Bugün direniş ekseni bölgedeki kukla hükümetlerin aşırı isteklerine karşı savaşmakla kalmıyor, aynı zamanda dini değerlerin tesisine dayalı olarak İslam medeniyetini kurmayı da hedef edinmiştir.
İslam'ın yeniden canlandırılması her biri sırasıyla önemli ve hayati önem taşıyan hedeflerin çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu hedeflerin en önemlisi ve kapsamlı olanı büyük İslam medeniyetinin yeniden canlandırılmasıdır. Bazıları karşılaştırmalı çalışmalarında İslami uyanış hareketinin daha başlangıç dönemindeki İslam'ın izinden gittiği sonucuna varmıştır. İslam'ın doğduğu tarihte bu ilahi din önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tanıtılmış ve daha sonra bu dine dayalı bir hükümet kurulmuştur. Kısa sürede İslam, Arap Yarımadası'na ve ardından o günün medeni dünyasının çoğuna yayılmış ve büyük bir hükümet kurulmuştur. Müslümanlar önce Yunan ve Romalı düşünürlerin eserlerini kullanıp kısa süre sonra o dönemin dünyasında bilim ve medeniyetin öncüsü ve bayraktarı haline gelmiştir.
Şimdi de İslami uyanış hareketi reformcular tarafından ortaya çıktıktan ve yayıldıktan sonra hızla yayılıyor. Doktor Velayeti İran'da İslami devletin oluşumunu İslam'ın başlangıcındaki durumdan etkilenen bir hareket olarak gören ve İran'daki İslam devriminden sonra İslam'ın Avrupa, Amerika ve Afrika'da hızla büyüdüğüne inanan isimlerden biridir. Doktor Velayeti şöyle diyor: "İslam'ın ilerlemesinin mevcut dönemde ortaya çıkması ve yeniden canlanmasındaki benzerliği göz önüne alındığında İslam'ın eski gücünü ve ihtişamını yeniden kazanacağı tahmin edilebilir."
Bu hareketin düşünürlerinin bakış açısına göre İslam'a dönüş ve İslam medeniyetinin oluşumu, rasyonalitenin maneviyat, iktidar ve ahlak, bilim ve eylem ile birleştiğinde gerçekleşecektir. İranlı bilim adamı ve araştırmacı Hüccetül İslam Ali Ekber Sadık-i Rişad, İslami uyanışın amacını İslam'ın canlanması ve bağımsızlığın sağlanması, adaletin ve tüm yüce ilahi öğretilerin ve değerlerin canlandırılması olarak görüyor.
İslam devriminin zaferi ve İran'da İslami hükümetin kurulması birçok Müslüman reformcunun özlemlerinin gerçekleşmesiydi. Son iki asırdır İslam topraklarında toplumda dini değerler oluşturmak ve Müslümanların sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik işlerini ıslah etmek için çalışan reformcular ve birçok Müslüman için İran İslam devrimi Doğu ve Batı'nın güçlerine dayanmaksızın İslami devletin kurulmasıyla ülke içindeki despotluğu ortadan kaldırabilen bir modeldir. Bu devrim sayesinde toplumdaki dini değerler de canlanmaya başlanmıştır. Diğer bir deyişle İslam devrimi Müslüman toplumlarda İslami hareketler için pratik bir model ve büyük bir tetikleyici güçtü. Bu da İslami uyanış hareketlerinin uzun süredir devam eden baskılarla mücadele ve toplumda adalet tesis etme ideallerinin gerçekleşmesini mümkün kılmıştır.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 59. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde En'am suresinin 122 ve 123. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Bilsetin ikinci yılında Mekke'de Allah Resulü yalanlanıyor ve Müslümanlar ve mustazaflarda işkence ediliyordu. Böyle bir ortamda Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İslam'a yürenenler hep dalga konusu oluyordu. Kimi zaman Allah Resulü deli olarak adlandırılıyor ve yüzüne ve üstüne toprak ve çöp atılıyordu. Bir gün onu büyücü ve sihirbaz, başka bir günde onu yalancı, şair ve efsane anlatıcısı olarak tanıtılıyordu. Kimi zaman da törenlerinde onu yeren şiirler söyleniyor ve dans ediliyordu. Kimi zaman da onun hakkında kötü sözler edip Muhammed'in özelliklerinin övgüye değer olmadığını, onu yermeye uygun özellikleri olduğunu öne sürüyordu. Daha kötüsü de çocuklar ve köleler de kötü ve hakaret içerikli sözleriyle Allah Resulü'nü hedef almaları isteniyordu.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi eziyet eden kişilerden biri de Amr bin Hüşam bin Muakayra idi. Amr, Beni Mahzun aşiretindendi. Amr, Darun Nadve konsey üyelerinden biriydi. Darun Nadve, cahiliye döneminde önemli kararların alınması için Mekke'de Kureyşli asillerin oluşturduğu konseydi. Mekke'nin önemli meseleleri hakkında kararlar almak için toplanan bu konseyin çoğu üyeleri 40 yaşın üzerindeydi. Ancak Amr bin Hüşam bin Mugayra yetenekli ve güçlü biri olduğundan ve Ebu'l-Hekim lakabı aldığından dolayı genç yaşında olmasına rağmen Darun Nadve konseyine girebilmişti. Tabii ki Allah Resulü onun hakka karşı inatçılığını görünce ona Ebu Cehl lakabı verdi. Amr, Allah Resulü hakkında her türlü hakaret ve saygısızlığı mübah bilip Allah Resulü'nü hep eziyet ediyordu. Buna rağmen Allah Resulü bu saygısızlıklara aldırış etmeyi sessiz kalıyordu. Bu sessizlik ve kayıtsızlık ise Amr'u kızdırıyordu.
Bir gün Ebu Cehil çevresinde oturanlara şöyle dedi. Muhammed yüzünü aranızdaki toprağa mı sürüyor? Evet dediler. De ki, Lat ve Uzay'a yemin ederim ki eğer onu bunu yaparken görürsem, ayağımı boynuna koyarım ve yüzünü toprağa batırırım. Bir saatten kısa bir süre sonra Peygamber Efendimiz tavaf ve namaz kılmak için Mescid-i Haram'a girdi. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'in secde etmesini bekledi. Aklı sıra ayağını Allah Resulü'nün boynuna basmak istiyordu ancak oradakiler Amr'un aniden dehşete kapılmış bir şekilde geriye çekildiğini sanki kendini ve yüzünü bir şeyden korumak istediğini gördüler ve dediler ki ne oldu? neden böyle geri dönüyorsun? Ebu Cehil kekeleyerek şöyle dedi. Bilemiyorum. Sadece o ve benim aramda ateşten çukurun olduğunu gördüm.
Ebu Cehil bu olayın ardından da Peygamber Efendimiz'i eziyet ve taciz etmeye devam etti. Günlerden bir gün Peygamber Efendimiz Kabe'nin yanında dua ediyordu. Bir grup Kureyşli biraz uzakta toplanmıştı. Aniden biri şöyle dedi. Şu adama bakın, nasıl da Tanrısına yakarıyor. Hanginiz beni falanın öldürdüğü devenin sakatatını alıp secde ederken onun omuzların arasına koymayı ve atmayı ister? Ebu Cehil bunu duyunca güldü ve bu çirkin eylemi yapmaya karar verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem secdeye gittiğinde deve sakatatını omuzlarının arasına attı. Allah Resulü ise secdesini bozmadı. Kureyşli kafirler ise bunu görünce katıla katıla gülmeye başladılar. Genç bir kız olan Fatıma sallallahu aleyha bu sahneyi görünce koştu ve değerli babasının omuzlarından devenin sakatatını alıp kenara itti. Peygamber Efendimiz duasını bitirdi. Herkes Resulullah'ın nasıl karşılık vereceğini görmek için bekliyordu. Ancak Peygamber Efendimiz sessizliği herkesi şaşırttı.
Peygamber Efendimiz'in amcası Hamza bin Abdülmuttalip bir saatten kısa bir süre sonra omuzundaki yayı ile avdan döndü. Hamza'nın alışkanlığı avdan döndüğünde Kabe'yi tavaf etmekti. Ardından Kureyşli çevrelere gidip onlarla konuşuyordu. Kureyşliler Hamza'yı cesaretinden dolayı çok severlerdi. Bu sefer de Hamza onları görmek, onlar ile hoşbeş etmek için onların yanına gitti. Bu sırada Ebu Cahil'i Resulullah'a karşı küstahlığına şahit olan Abdullah bin Cazan'ın hizmetçisi durumu Hamza'ya anlattı ve şöyle dedi. Ebu Yala, yeğeninizi Muhammed'in Ebu'l-Hikem'den ne tür hakaretlere maruz kaldığını bilmiyorsunuz ki.
O güne kadar resmen İslamiyetini ilan etmeyen Hamza, bunu duyunca bir grup Kureyşli lider isimli Kabe'nin yanında oturan Ebu Cehil'in yanına gitti. Herkesin önünde Ebu Cehil'e saldırdı ve taşıdığı yay ile başını yardı ve şöyle dedi. Ben onun dinindeyken Muhammed'e hakaret mi ediyorsun? Ben onun inandığı yoldayım. Şimdi cesaretin varsa bana da itiraz et. Yüzünden kan damlayan Ebu Cehil hüzünlü ve üzüntülü bir şekilde şöyle dedi. Ey Ebu Ya'la, Muhammed'in bizim putlara, bize hakaret ettiğini ve atalarımızın dinine karşı olduğunu görmüyor musun? Hamza dedi ki, sizden daha deli mi acaba? Tanrı yerine taşa tapıyorsunuz. Bunun ardından Hamza Peygamber Efendimizin yanına gelerek herkesin önünde şehadet kelimelerini dile getirdi ve şöyle dedi. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyorum ve Muhammed'in Allah'ın Resulü ve onun kulu olduğuna şahitlik ediyorum. Bu sırada En'am suresinin 122 ve 123. ayetleri indirildi. Böylece Hamza'nın iman getirmesi ve Ebu Cehil'in küfür ve fesat yolunda ısrarcı olmasının hususları vurgulandı.
Bismillahirrahmanirrahim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون.
Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkmayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar.
Evet değerli dinleyiciler, Hamza bu şekilde inancını dile getirdi ve Müslümanlaştığını adenileştirdi. O andan itibaren Hamza, İslam ordusunun kahraman ve cesur bir ismi olarak hayatını İslam dinine adayıp şehit olana kadar her zaman Müslümanlara hizmet etti. Tarihçilere göre Hamza Müslüman olmadan önce birçok Müslüman İslamiyetini gizlemesine rağmen onun bu imanını diri getirmesinin ardından hemen İslam'a yöneldiler. Hazreti Peygamber'e olan inancından şüphe duyan kimi Beni Haşim aşireti üyeleri de Hamza'dan sonra Peygamber'e inanmış ve destek vermişti. Aslında Hamza'nın Müslüman olması Müslümanlara yeni bir güç ve canlılık kazandırdı. Yeni kurulan İslam toplumunda Hamza'nın İslam'a yönelmesi ve bunu açıklaması o kadar etkili oldu ki müşriklere Müslümanlara zulmetme yöntemi bile değişti. Müşrikler Müslümanları işkence etmek, fiziksel ve zihinsel olarak zulmetmek yerine Müslümanları kandırmaya ve onlara zenginlik ve güzel eşler teklif etmeyi, böylece gözlerini doldurmaya ve onları parayla satın almaya başladılar.
Hamza'nın kardeşi ve Ali aleyhisselamın babası Ebu Talib de onun hakkında şöyle bir şiir söyledi. Ey Ebu Ya'la, Ahmet'in dinine bağlı kal. Dinini açık seçik göster ve ona bağlı kal. Ey Hamza, Allah nezdinden sağlam irade ve sadakat ile dinini sunanı destekle. Onun dinini kabul etmekten çekinme. Allah'a iman ettiğini söylediğinde anlatılmayacak derecede sevindim. Sana tavsiyem yegane Allah yolunda Allah peygamberinin yar ve yaveri ol. İman getirdiğini açık ve yüksek sesle Kureyş'e bildir ve de ki Ahmet sihirbaz değildir.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 59. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, korsan rejimine meşru mücadeleyi sürdürün ki referandumu kabul etmek zorunda kalsın ifadelerini kullandı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dini, insani ve ahlaki bir meseledir Kudüs meselesi ifadesini kullandı. Filistin İslami Cihat Hareketi temsilcisi ise İran İslam devrimi direnişi doğru yola koydu dedi. Yemen şehirlerinde Dünya Kudüs Günü görkemli yürüyüşlere sahne oldu. Londra caddelerinde de İsrail'e ölüm sloganları yankılandı. İran Yargı İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Bakır Keni, Siyonist fitne ateşinin ancak direnişle söndürülebileceğini belirtti. Terörist İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girerek cemaate saldırdı. İran Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist İsrail saldırısını kınadı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.